nurpenceresi.com açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhakemattan 8. mukaddeme. Okuyacağımız bölüm İslam'ın mukadderatı ve geleceği ile alakalı ve Kur'an-ı Kerim'de Allah dinini dinlerin en üstünü kılacak, diğer dinlere galip kılacak o manaların bir açıklaması. Temhid yani konuya bir hazırlık. Şu gelen uzun mukaddemeden usanma. Zira nihayeti nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddeme her kemali mahveden yeisi öldürür. Yeis manii her kemaldir. Başka bir yerde böyle ifade edilmiş. Yani bütün güzellikleri engelleyen bir durum. Mesela bir hasta iyileşeceğinden ümitsiz olursa artık yaşayamaz ve ölür. Öte yandan bir öğrenci derste başarılı olamayacağına kanaati gelirse, ümidini keserse dersten çalışmayı bırakır. Bir esnaf artık kazanamam diye düşünürse işi bırakır. Ama ümit olduğu zaman çalışmalar devam eder. Adeta ümit arabanın benzini gibi. Arabanın benzini varsa gidebilirsin ama benzin bittiğinde diğer sistemler sağlam da olsa orada kalırsın. Yani bu gelen mukaddeme her kemali mahveden yeisi öldürür ve her bir saadetin mayesi olan ümidi hayatlandırır. Demek ki her türlü mutluluk ümitle elde ediliyor. Ümit varsa gayret var, ümit varsa çalışma var, ümit varsa faaliyet var. Ve mazi başkalara ve istikbal bize olacağına beşaret verir, taksime razıyız. Mazi başkalara derken Avrupa'nın özellikle 2-300 yıldan beri daha böyle önde olduğu, maddi yönden önde olduğu bir realite. Ama artık onların önde olmaları bitecek, İslam dünyası uyanıp onları geçecek. Bu manayı anlatan bir bölüm burası. Taksime razıyız. İşte mevzuu, ebnai mazi ile ebnai müstakbeli muvazene etmektir. Ebnai mazi, geçmişin çocukları. Ebnai müstakbel, geleceğin çocukları. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle söylüyor. Çocuklarınızı geleceğe göre yetiştirin. Gününüze göre değil. Çünkü onlar sizin döneminizden başka bir dönem için yaratıldılar. Demek ki her dönemin kendine göre şartları var. Ve tarihte bir takım merhalelerden geçilmiştir. İslam toplumu değişik merhalelerden geçmiştir. Günümüzün şartlarını nazara alıp günümüz şartlarına göre şekillenmek lazım. Günümüz şartlarına göre yeni yapılanmalar gerekebiliyor. Burada bunların da değerlendirmesi yapılacak. Hem de mekatib-i aliyede elif ve ba okunmuyor. Elif, ba, alfabe. Mahiyeti ilim bir dahi olsa sureti tedrisi başkadır. Mesela ilkokulda matematik dersi var. Üniversitede de matematik dersi görülüyor. İkisi de matematik ama suretleri farklı, ayrıntıları farklı. Onun gibi İslam'ın esasları işte mazinin şartlarından asla anlatıldı. Günümüzde belki aynen anlatmak gerekmez. Günümüzün yeni durumuna göre farklı metotlarla aynı manalar anlatılabilir. Ve anlatılması da gerekir. Mahiyeti ilim bir dahi olsa sureti tedrisi başkadır. Evet, mazi denilen mektebi hissiyatla istikbal denilen medrese-i efkar bir tarzda değildir. Mazide daha çok hislerin hakim olduğunu üstad söylüyor. Ama istikbalde ise fikir daha ön planda olacak. İnsan sadece böyle hisleriyle hareket etse, hani bir yeni işe atılan iş adamını düşünün, hisleriyle ben şu kadar sermaye koyacağım, şu işi yapacağım ve bir yılda köşeyi döneceğim diyebilir. Ama iyi bir piyasa araştırması yapmamışsa, sadece hisleriyle yola çıkmışsa bir yıl sonra iflas eder. İşte eski zamanda daha çok hisler ön planda olmuş ama şu anda akıl ön planda, fikir ön planda. Hatta tek kişinin de aklı değil, kolektif akıl diyorlar. Ortak akıl. Çünkü bir akıl tek başına meselelerin içinden çıkamayabilir. Akıllı olan insanlar, akıl insanlar tabiri kullanılır onlar için. Akıl insanlar bir araya gelir ve o konuda kanaatlerini belirtirler. Ortak bir çalışmayla bir strateji belirlenir. Evvela ebnai maziden muradım, İslamların gayrısından 10. asırdan evvel olan kurun-u vusta ve uladır. Yani geçmişin çocukları derken, geçmişin insanları derken, üstad gayrimüslimler için ayrı bir dönem, bizim için ayrı bir dönem belirliyor. Ve İslamların gayrısından, gayrimüslimler açısından 10. asırdan evvel olan kurun-u vusta ve uladır. 10. asır tabi hicri tarihe göre. Demek ki şu anda 1400 gibi hesap ettiğimizde 400 yıldan bu yana batı uyanmış. Dünya genelde uyanmış. Ve ama daha evvelinde onlar kurun-u vusta ve ulayı yaşamışlar. Yani orta çağda ve ilk çağda yaşamışlar. Ama yeni yeni 400 yıldan bu yana akılları başlarına gelmiş. Hislerden kurtulup aklı biraz daha ön plana çıkarmışlar. Şunu örnek verebilirim. Mesela birisi bizi tenkit ettiğinde biz rahatsızlık duyarız. Halbuki tenkit bugün batıda bir sektörmüş. Ve firmalar bizi tenkit edin diye bu işin uzmanı olan kimseleri veya firmaları davet ediyorlar. Onlar da onların tenkidini yapıyor. Kendilerinin methedilmesini istemiyorlar. Bizim tenkidimizi yapın, ta ki nerede eksiğimiz var görelim, onları düzeltelim. Ama hissiyatla baktığımız zaman, yani beni tenkit etmek senin ne haddine? Sana mı kalmış beni tenkit etmek diyebilir insan. Halbuki tenkidimizi bilirsek, bizi tenkit edenlerin görüşlerini bilirsek, ona göre kendimize çeki düzen veririz. Amma milleti İslam 300 seneye kadar mümtaz ve serfiraz. 300 sene dediği ilk 3 asır. İlk 3 asır hadiste şöyle ifade ediliyor. Daha önce de yine muhakemat dersinde geçmişti. Hayrul guruni garni fümmellezine yelunahum fümmellezine yelunahum. Asırların en hayırlısı benim asrımdır. Daha sonra peşinden gelenler ve daha sonra yine onların da peşinden gelenler. Buna biz kısaca sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in diyoruz. Bu 3 dönem İslam'ın en parlak dönemi. İslamiyet'in çok güzel yaşandığı, telif eserlerin meydana getirildiği dönem. Ve 500 seneye kadar fil cümle masarı kemaldir. Yani 300 yıl böyle geçiyor. Bir 200 yıl daha onun rüzgarıyla düzgün bir şekilde geçiyor. Burada fil cümle diyor. Fil cümle kısmen demek. Bil cümle tamamen. Demek ki İslam'ın o ilk 500 yılı gayet güzel. 5 asır güzel geçmiş. Bunun 3 asrı zaten gayet güzel geçiyor. Diğer 2 asır da kısmen yine güzel. 5. asırdan 12. asra kadar ben mazi ile tabir ederim. Yani üstadın bu tasnifine göre hicri 5. asırdan 12. asra kadar, yani bu da 700 yıl yapar. 700 yıl İslam alemi bir mazi dönemi yaşadı. Yani fikir ağırlıklı değil, his ağırlıklı. Akıl ağırlıklı değil, kalp ağırlıklı bir dönem yaşadı. Ondan sonra müstakbel derim. Kendisi hicri 1300 yılda yaşadı. Demek ki kendisinden 100 yıl önce bir uyanma hareketinin başladığını Bediüzzaman Hazretleri nazara vermiş oluyor. Artık İslam uyandı, uyanıyor. Ve buna göre de İslam aleminde his ağırlıklı durum yerine daha böyle fikir ağırlıklı, muhakemeli kimseler yetişiyor. Bundan sonra malumdur ki insanda müdebbiri galip ya akıl veya basardır. İnsanda hükmeden ya akıldır veya göz. Burada ya akıl veya göz derken insanlar mesela gördüğünü aynen kabul eder. Fakat akıl orada bir takım hatalar olduğunu idrak edebilir. Ne gibi? Diyelim ki bir şeye bakıyoruz, bir dereye bakıyoruz, buz tutmuş. Ve insan gözüyle gördüğüne hemen kanaat etse basar geçer. Fakat aklını da kullanırsa acaba bu tam dondu mu? Beni kaldırır mı, kaldırmaz mı? Onu aklıyla değerlendirir. Yoksa gözüyle gördüğüne göre donmuş görülüyor. Ama akıl da devreye girerse daha ihtiyatlı hareket eder. Tabiri diğer ile ya efkar veya hissiyattır. Yani insan ya daha çok fikriyle hareket eder veya hisleriyle hareket eder. Örnek vereyim, bu fikir veya his hangisinin galip gelmesi bununla alakalı. Fareler kendi aralarında bir araya gelmişler. Demişler bu kediden çektiğimiz nedir? Şundan kurtulalım. Ve bir toplantı yapıyorlar. Nasıl kurtulabiliriz? Herkes fikirlerini söylüyor. İşlerinden bir tanesi diyor ki, kedinin kuyruğuna bir tane zil takalım. Dolayısıyla nereye giderse o ses de duyulacağından biz de tedbirimizi alırız ve kediden kurtulmuş oluruz. Farelerin çok hoşuna gidiyor. Bravo, tebrikler, alkış. Senin bu fikrin gayet güzel. Ama yaşlı bir fare var. O böyle derin derin düşünüyor. Ve soruyorlar bu konuda sen ne dersin? Niye bir şey demiyorsun? O da diyor ki fikir olarak güzel ama bunu kim uygulayacak diyor. O zili oraya nasıl takacağız? İşte farenin, genç bir farenin onun kuyruğuna zil takalım ve o şekilde kurtulalım demesi parlak bir fikir gibi görülüyor. Ama uygulanabilir bir fikir değilse bu his olarak kalır. Ve o zaman bu tarz fikirlerden pek bir fayda da gelmez. Veyahut ya haktır veya kuvvettir. Yani insan ya hakkı esas alır veya kuvveti esas alır. Hakkı esas aldığında belki şunu misal verebiliriz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife seçildiğinde diyor ki en iyiniz olmadığım halde böyle bir makama getirildim. Şunu diyor ifade edeyim. Sizin en zayıfınız haklı olduğu sürece benim yanımda en kuvvetlidir. En kuvvetliniz haksız olduğu sürece benim yanımda en zayıftır. Çok güzel bir adalet ölçüsü bu. Yani bir insan içtimai mevkii kuvvetli diye her yaptığının haklı olması gerekmez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önceki ümmetlerin helak olma sebeplerinden birini şöyle anlatıyor. Onlardan diyor sıradan birisi bir suç işlediğinde cezası hemen verilirdi. Ama asil birisi, soylu birisi bir suç işlediğinde ceza başka şekilde uygulanırdı veya ceza verilmezdi. Bu onları helak etti diyor. İşte hak esas alınsa, suçu kim işlemişse cezası verilir. Hangi aileden olduğuna bakılmaz. Ama kuvvet esas alındığında o zaman ha bu falanlardan buna ceza uygulamayalım diyebilir insanlar. Veyahut ya hikmet veya hükümettir. Veyahut ya müylat-ı kalbiyedir veya temayülat-ı akliyedir. Yani insan ya kalbinin meyillerine göre hareket eder veya aklının meyillerine göre hareket eder. Veyahut ya heva veya hüdadır. İnsan ya kendi nefsinin hevasına uyar veya hüdaya, Allah'tan gelen hükümlere uyar. Bunu kısaca şöyle ifade edebilirim. Bize verilen akıl, dinin hükümlerini anlamak ve İrademizi o yönde yönlendirmek için verilmiştir. Ama iş hevaya kalacak olursa, hevanın vereceği hükümler farklıdır. Mesela bir memur, rüşvet teklifiyle karşı karşıya kaldı. Hevasına soracak olursa, alayım mı? Heva onu almaya sevk eder. Al, tarihi bir fırsat değerlendir. Ama hüdaya soracak olursa, o zaman şu hadisi hemen hatırlayacaktır. Rüşveti veren de alan da ateştedir. Ve o zaman almaktan kaçacaktır. Buna binaen görüyoruz ki ebnai mazinin bir derece safi olan ahlak ve halis olan hissiyatları galebe çalarak gayri münevver olan efkarlarını istihdam ederek şahsiyat ve ihtilafat meydan aldı. Yani eski zamanda ahlak bir derece daha safi idi. Bunun neticesinde insanlar idare edebiliyorlardı durumu. Ve bir de şahıslar ön plana çıktı. Eski zamanda içlerinden daha böyle lider konumda olan birisi diyelim dini bir cemaatsa cemaatin önderi, siyasi bir grupsa onun önderi, diğerlerini derleyip toparlıyor. Ve o zaman artık grup halinde karar almıyorlar. İşte ağam ne demişse doğrudur, paşam ne demişse doğrudur, şeyhim ne demişse doğrudur, büyüğüm ne demişse doğrudur. Bu şekilde genel bir kabul görüyor. Fakat Ebnai Müstakbel'in bir derece münevver olan efkarları, heves ve şehvetle muzlim olan hissiyatlarına galep ederek emrine musahhar eylediğinden hukuk-u umumiyenin hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. Ama istikbalin evlatlarında fikir daha ön plana çıkıyor. Şahsiyetler ön planda olmasından ziyade gruplar, işte kolektif akıl gibi şeyler, onlar ön plana çıkıyor. Ve bunun neticesinde umumi hukukun hüküm ferma olacağı muhakkak oldu. İnsaniyet bir derece tecelli etti. Bu da önemli. İnsaniyet bir derece tecelli etti. Mesela çoban var, bir de sürü var. Çoban onları nereye sürerse sürü peşinden gidiyor. Bu koyun-çoban ilişkisinde normal. Ama insanların ilişkilerinde böyle olmamalı. Yani diyelim önden birisi yola çıkıyor, diğerlerinin hiç görüşlerini sormadan kendi keyfine göre istediği gibi yönlendiriyor. O zaman o grup adeta bir sürü gibi olur ve bu uygun bir şey değildir. Mazide genelde bunun çok örnekleri görülmüş. Şahıslara tabi olmak, onları ön plana çıkarmak fazlasıyla görülmüş. Ama bu zamanda şahıslardan ziyade daha böyle grup halinde hareket etmek, beraber karar almak, bunlar ön plana çıkıyor. Şunu ifade edeyim. Aslında İslamiyet'te doğrudan doğruya meşveretle işlerin halledilmesi Kur'an'ın bir emridir. Ve emruhum şura beynehum. Bunun mukabili istibdattır. İstibdatta ise bir kişi çıkar, şu şöyle olacak, bu böyle olacak der, kestirip atar, diğerleri de ona tabi olurlar. Kur'an-ı Kerim ve emruhum şura beynehum diye onların aralarındaki işleri meşveret iledir. Hatta Peygamberimize ve şavirhum fil emr, yapacağın iş hususunda onlara danış, onların fikirlerini al. Bu manada emirlerin gelmesi, kolektif hareket edilmesi gerektiğini aslında ortaya koyuyor. Ama Müslümanlar olarak belki bunun gereğini tam yapamadığımızdan şahıslar daha böyle ön plana çıkabilmiş. Günümüzde mesela futbolda bile bir futbolcunun ön plana çıkmasından ziyade takım futbolu önemli. Toplu hücum, toplu müdafaa diyorlar. İşte birisi tek başına çalım atarak gol de atsa o kadar da makbul sayılmıyor. Pas vermesi daha makbul. Demek ki sporda bile artık kolektif hareket, kolektif şuur ön plana çıkmış. Bu hizmetlere de yansımalı. Hizmetleri yaparken önde gelen bir kişinin şunu şöyle yapın, bunu böyle edin demesi değil, nasıl yapalım diye sorması daha güzel olacaktır. Beşaret veriyor ki, asıl insaniyet-i kübra olan İslamiyet, semai müstakbelde ve Asya'nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev efşan olacaktır. Burada İslamiyet'le alakalı insaniyet-i kübra tabirini kullandı. İnsaniyet-i kübra en büyük insanlık demek. Bu şu manada düşünülebilir, ideal insan tipini İslamiyet ortaya koyuyor. Bir insan nasıl olmalı? Bunun ölçüleri İslamiyet'te ortaya konulmuştur. O ölçülere uyan bir kimse gerçekten büyüyecektir ve gerçek insanlığı ortaya koyacaktır. İşte asıl büyük insanlık olan İslamiyet, istikbalin semasında ve Asya'nın bahçeleri üzerinde bulutsuz güneş gibi ışık saçacak. Yani bulutsuz güneş, önünde hiçbir engel yok, her tarafı aydınlatıyor. Burada Asya'yı bilhassa söylemesi, İslamiyet Asya'da zuhur etti, oradan diğer kıtalara yayıldı. Ama şu anda Asya'da, başka dinler de epey var. Asya en kalabalık nüfusa sahip kıta. İşte bir Japonya'yı, Çin'i düşünecek olursak, oralar henüz Müslüman değil. Daha başka yerler de var. İnşallah oraları da içine alacak şekilde İslam güneşi aydınlatacak. Vakta ki mazi derelerinde hüküm ferma olan garaz ve husumet ve meylüt tefevvuku tevlit eden hissiyat ve müylat ve kuvvet idi. o zamanın ehlini irşat için iknaiyat-ı hitabiye kafiydi. Mazi dereleri dedi. Geçmiş zamanın derelerinde garaz, düşmanlık, üstün gelme meyli, bunları meydana getiren hisler, meyiller, kuvvet, bunlar ön plandaydı. O zamanın ehlini irşat için iknaiyat-ı hitabiye kafiydi. Yani işlerinden bir tanesi iyi bir hatip olarak çıkıyor, onları ikna edebiliyordu. Zira hissiyatı okşayan ve müyülata tesir ettiren müddeayı müzeyyene ve şaşalandırmak veyahut haile veya kuvveti belagatla hayale menus kılmak bürhanın yerini tutar idi. Yani insanların hislerine hitap ederek onları harekete geçirebiliyorlardı. Meyillerini yine etkileyecek şekilde hangi konuyu anlatıyorsa, hangi konuda ikna edecekse biraz şaşalandırarak, biraz tasvir ederek onları yönlendirebiliyordu. Veya korkutarak veya belagat kuvvetiyle yine dediğini yaptırabiliyordu. Fakat bizi onlara kıyas etmek hareket-i rıciye ile, yani irticai bir hareketle bizi geri zamana çekmekle o zamanın köşelerine sokmak demektir. Yani bu zamanın şartları farklı, eski zamanın şartları farklı. Hatta yani ben kendi yaşadığım dönem içinde bile toplumda epey bir değişme hissediyorum. Mesela eskiden evlerde baba çocuğa dayak atardı. Şu anda epey azalmış durumda. Ve okullarda öğretmenler dayak atardı. Çocuk askere gittiğinde komutanlar dayak atardı. Bugün bunların tamamından neredeyse dayak kalkmış gibi bir şey. Hiç yoktur diyemem de ama epey azalmış durumda. Yani yaşamış olduğumuz 40-50 yıllık dönem zarfında bile toplumda epey şeyler değişti. Nasıl ki biz bu değişiklikleri görüyoruz, eski zamanda da demek ki toplumlar daha çok his ağırlıklı hareket etmişler ama zaman içerisinde akıl ve fikir daha ön plana çıkmış. İşte bizi onlara kıyas etmek, ric'i bir hareketle, gerici bir hareketle o zamanın köşelerine sokmak demektir. Her bir zamanın bir hükmü var. Her bir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz, tasvir-i müddea ile aldanmayız. Şimdi her bir zamanın bir hükmü var. Yazarlardan bir tanesi, televizyonda röportaj yapmışlar, gösterdiler. Dedi, ben eskiciyim, eski halimle devam ediyorum. Kendisinin eskiden yazılarını yazdığı daktiloyu gösterdi. Ben dedi, hala bununla yazıyorum. Aslında bu marifet değil. O antika bir eser olarak evinde durabilir de, şu anda bilgisayar varken eski daktilolarla yazı yazmak, boşuna vakit kaybetmektir. Yani yeni zamanın şartlarına uymak lazım. Mesela eskiden cep telefonları şu kadar vardı. Şu anda bir çocuğa bile onu verseniz kullanmak istemez. Bedava da verseniz kullanmak istemez. Ancak antika bir eser olarak evde saklanabilir. Bir zamanlar biz bunlarla konuşuyorduk denilebilir. İşte bir 10 yıl içinde bile telefonlarda ne kadar değişiklik oldu. Yani yeniliğe ayak uydurma babında bunu söylüyorum. Eskisini uyguladığımızda biraz böyle garip karşılanır. Teknolojide bu gelişmeler olduğu gibi insanların fikir dünyasında, toplum hayatındaki değerlendirmelerde de elbette bir takım değişmeler oluyor. Ona göre şekillenmek lazım. Eskiden teknolojik aletler evlerde fazla yoktu. Diyelim çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bu gibi şeyler evlerde yoktu. Ama günümüzde en gariban ailede bile bunlar olabiliyor. Bunu lüks görmek günümüz şartlarında yanlış olur. Eskiden belki lüks görülebiliyordu ama günümüz şartlarında aynı hükmü vermek uygun değil. Günümüzde bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Demek ki eski ve yeni muvazenesini iyi yapmak lazım. Tümüyle eskiye bağlanıp kalmak problem meydana getirebilir. Biz delil isteriz, tasvir-i müddea ile aldanmayız. Vaktaki hal sahrasında istikbal dağlarına daima yağmur veren hakaiki hikmetin madeni tebahhuratı, efkar ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meyli tahri hakikat, hakikati araştırma meyli ve aşkı hak, hak aşkı Ve menfaat-i umumiyeyi menfaat-i şahsiyeye tercih. Umumun menfaatine, kendi menfaatine tercih. Ve meyli insaniyet kerâneyi intac eyleyen, insanlık meylini netice veren, berahini katı adam başka ispatı müddaa bir şeyle olmaz. Yani kat'i bürhanlar, kat'i deliller. Biz onlara tabiyiz, yoksa başka şeye tabi değiliz. Biz ehli haliz, namzede istikbaliz, tasvir ve tezyin-i müddaa zihnimizi işba etmiyor, bürhan isteriz. Bu da çok veciz bir ifade. Biz ehli haliz, bu zamanın insanıyız. Namzede istikbaliz, geleceğe namzediz, adayız. Tasvir ve tezyin-i müddaa zihnimizi işba etmiyor. Yani iddia edilen şeyi böyle süslü bir şekilde anlatırlarsa bu bizim zihnimizi doyurmuyor. Bürhan isteriz, delil isteriz. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu talimat veriliyor. قُلْ هَذ۪ي سَب۪يلِ Ey Peygamber de ki, işte bu benim yolum. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى basira, basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Yani delil üzere. Gözünüzü açın, aklınızı kullanın ve bu hakikatleri kabul edin. Peygamber böyle bir metotla insanları davet ediyor. Yoksa gözünüzü kapayın, peşimden gelin demiyor. Ama kendine güvenmeyen liderler, gözünüzü kapayın, peşimizden gelin derler. Çünkü onlar davalarını ispat edebilecek durumda değillerdir. Biraz da iki sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin hasenat ve seyyiatlarını zikredelim. Sultan, mesela padişaha sultan da deniliyor. Sultan tahtına oturur ve hükmeder. İşte mazide hükmedenler neydi? Gelecekte hükmedenler ne olacak? Bunun değerlendirmesini yapıyor. Mazi ülkesinde ekseriyetle hüküm ferma, kuvvet ve heva ve tabiat ve müylat ve hissiyat olduğundan seyyiatından biri her bir emirde velev fil cümle olsun, kısmen olsun istibdat ve tahakküm var idi. Yani mazide, geçmişte ekseriyetle hükmeden kuvvet, heva, tabiat, yani insan tabiatına göre hareket ediyor. Tabiat derken, diyelim tabiatında sertlik var. Ona göre etrafını kırıp geçiriyor. Meyiller ve hissiyat olduğundan mazinin kötü hallerinden birisi her bir meselesinde velev kısmen olsun istibdat ve tahakküm var idi. İstibdat rey-i vahid. Yani birinin görüşünün esas alınması ve onun diğer insanları adeta bir sürü gibi istediği yöne sevk etmesi. Buna istibdat deniyor. İlmi istibdat da var. İlmi istibdat, yani doğru olan benim görüşümdür, diğerlerinin görüşü yanlıştır deyip kestirip atmak, bu da ilmi istibdat oluyor. Hem de mesleki gayre husumete, kendi mesleğine iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunur idi. Yani başkasının mesleğine düşmanlık, kendi mesleğini anlatmaktan önce geliyordu. Yani adamın işi gücü, falanlar şöyle, filanlar böyle, başkalarını tenkit ediyor. Kendi mesleğinin güzelliğini anlatmak yerine başkalarının kusurlarıyla meşgul. Tabii bunları ben ifade ederken belki hatırınıza şu gelebilir. Günümüzde de böyleleri yok mu? Günümüzde de böyleleri var. Bunlar henüz maziyi yaşıyorlar. Eski devrin, artık tarihe karışması gereken devrin yadigarı. Zaten muhakematın başında Bediüzzaman bunu da ifade etmişti. Demişti ki, her ne kadar benim şu anda muasırlarım benimle aynı asırda olsa da bunların çoğu kurunun, ustanın yadigarıdır. Yani orta çağdan kalma, henüz bu zamana gelememişler. Dolayısıyla biz bu değerlendirmeleri okurken ve ifade ederken günümüzde de mazinin evlatlarının olduğunu kabul etmeliyiz. Günümüzde de bazıları hala maziyi yaşıyor, o istibdadı devam ettirmek istiyor. Veya kendi mesleğinin güzelliğini anlatmak yerine başkalarının mesleğinin çirkinliğini anlatıyor. Hem de bir şahsa husumetin başkasının muhabbeti suretinde tezahürüydü. Yani bir şahsa düşmanlığı var. Bu defa onun karşısında yer alan şahsa muhabbet ediyor. Bu tarzda durumlar vardı. Hem de keşf-i hakikate mani olan iltizam ve taassup ve taraftarlığın müdahaleleriydi. Yani hakikatin açığa çıkmasına bazı engeller var. Bunlar toplumda hüküm ferma idi. Nedir bunlar? İltizam, taassup, taraftarlık. Yani günümüzde de bu hali yaşayanlar vardır. Bir insan taassup içindeyse gerçeği göremez. Taraftarlıktan, spordan örnek vereyim. Diyelim kendi taraftar olduğu takım 3-0 yenilmiş olabilir ama yine de mağlubiyeti kabul etmez. Ya hakeme suç bulur veya şanssız günümüzdeydik der, yenildik diyemez. Halbuki yenilgiyi de kabul etmek lazım. Top yuvarlaktır ve takımlardan biri mutlaka yenilecektir netice itibariyle. Hasılı kelam, mühlat muhtelifi olduklarından taraftarlık hissi her şeye parmak vurmak ile ihtilafatla ihtilal çıkarıldığından hakikat ise kaçıp gizlenirdi. Yani insan meyilleriyle, hisleriyle hareket ettiğinden o zaman taraftarlık ön plana çıkıyor ve o zaman da gerçeği göremiyor. Hakikat ortadan kaçıp gizleniyor. Hem de istibdad-ı hissiyatın seyyielerindendir ki mesalik ve mezahibi ikame edecek galiben taassup veya taddili gayr veya safsata idi. Mezhep gidilen yol demek. Bu fıkhi mezhepler anlamında da değerlendirilebileceği gibi değişik başka ekoller var, cemaatler var. Onların gidişatı da bir nevi mezheptir. İşte kendine bir yol tutuyor ve o yolda taassubundan dolayı o yolda gidiyor. Başkasını dalalette görerek o yolda gidiyor. Veya safsata, delili olmayan ifadelere taraftar oluyor. Delilsiz sözleri kabul ediyor. Halbuki üçü de nazar-ı şeriatte mezmum ve uhuvvet-i İslamiye'ye ve nispet-i hemcinsiye'ye ve teavün-ü fıtriye'ye münafidir. Yani gerek taassup, gerek başkasını dalalette görmek, gerekse safsata, delilsiz bir şekilde tabi olmak, uymak, bunlar dinin reddettiği şeyler. Hatta o derece oluyor, bunlardan biri taassup ve safsatasını terk ederek, nasın icma ve tevatürünü tasdik ettiği gibi, birden mezhep ve mesleğini tebdil etmeye mustar kalıyor. Yani taassup içinde olan birisi, o taassuptan kurtulduğunda, artık eski yolunda gidemiyor. Çünkü eski yolu batıl bir yol. Halbuki taassup yerinde hak ve safsata yerinde bürhan ve taddili gayd yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse, dünya birleşse hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Bunu şöyle bir misalle anlatayım. 2 kere 2 4. Bunu biliyoruz. Ama 2 kere 2 5, 2 kere 2 3, 2 kere 2 10 değişik şeyleri kabul etsek, neticede araştırmanın sonucunda 4'ü öğrendiğimiz zaman diğer görüşlerden vazgeçeriz. Ama 2 kere 2 zaten gerçekte 4 olduğu için 2 kere 2 4'tür diyen herhangi bir değişiklik yapmaz. İşte taassup içinde olanlar, yanlış yolda gidenler zaman içinde taassuplarının farkına varabilir, yanlış yolda gittiklerini fark edebilirler, o zaman mesleklerini değiştirirler. Ama zaten hak yolda giden o yolun yolcusudur, değiştireceği bir şey yoktur. Nasıl ki zaman-ı saadette ve selef-i salihin zamanlarında hüküm ferma, hak ve bürhan ve akıl ve meşveret olduklarından şukuk ve şübehatın hükümleri olmaz idi. Zaman-ı saadet, Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu devir. Selef-i salihin, ondan sonraki özellikle 3 asır. O zamanlarda hüküm ferma olan hak, bürhan, akıl, meşveret olduklarından bir takım tereddütler, şüphelerin hükümleri olmaz idi. Yani o zamandaki Müslümanlar delile bağlı bir şekilde dini yaşamışlar. Kezalik görüyoruz ki fennin himmetiyle zamanı halde fil cümle inşallah istikbalde bir tamamihi hüküm ferma, kuvvete bedel hak ve safsataya bedel bürhan ve tab'a bedel akıl ve hevaya bedel hüda ve taassuba bedel metanet ve garaza bedel hamiyet ve mühlat-ı nefsaniyeye bedel temayülat-ı ukul ve hissiyata bedel efkar olacaklardır. Karn-ı evvel ve sani ve salisteki gibi. Yani birinci, ikinci, üçüncü asırda olduğu gibi. ve 5. karna kadar, 5. asra kadar fil cümle olduğu gibi. Şimdi 5. asırdan şimdiye kadar kuvvet hakkı mağlup eylemiş idi. Burada yine bir mukayese yapıldı ve inşallah denildi. Artık kuvvete bedel hak ön plana çıkacak. Safsataya bedel delil, delilli bir şekilde kabul etmek ön plana çıkacak. Ve tabiata göre hareket etmek yerine akla göre hareket etmek, hevaya göre iş yapmak yerine hüdanın emirleri nedir ona göre yapmak ve taassuba bedel metanet, yani hak vakikatı bulduktan sonra orada sebat etmek ve garaza bedel art niyetle hareket etmek yerine hamiyet ile din adına bir gayrete gelmek, hislere bedel fikir ön plana çıkacak. Ben bunu yeni yetişen nesilde daha iyi görüyorum. Mesela kendi çocuğumda gördüğüm bir durumu anlatayım. Biz biraz daha eskide olduğumuzdan herhalde bir derece istibdat bende de var. Bir gün bizim oğlan daha 3-4 yaşındayken sofrada pekmez de vardı. Kaşıkla böyle alıyor, ağzına götürünceye kadar yarısı sofraya dökülüyor. O gün normalde sakin bir insanımdır da fakat o gün biraz asabiydim herhalde. Çocuğa biraz sert sesle dökmeden ye diye söyledim. Çocuk kaşığı bıraktı, yemiyorum dedi ve sofradan ayrıldı. O tavrı benim çok hoşuma gitti. Yani mertçe tavır ortaya koyuyor. Yani babası bağırdı diye tamam dökmeden yiyeyim demiyor. Çünkü çocuktur, döker, gayet normal bir şey. Ve daha sonra artık onu ikna etmeye çalıştık. İşte pekmez tatlıdır. Tekrar tadının farkına varması için velev dökerek de yese yemesini telkin ettik ve yedi. Yeni nesil o tarza yetişiyor. Yani yeni nesil daha serbest, daha hür. Aklı bir şeye yatmamışsa, velev babası da söylese, velev öğretmeni de söylese kabul etmiyor. Ama eskiden daha bir teslimiyet belki hakimdi. Büyüklere tam bir itaat, onlar ne derse doğrudur gibi genel bir kabul hakimdi. Toplumda bu yönde de değişmeler oluyor. Bu belli bir noktada çok güzel bir şey. Yani araştırmacı olmak, hemen tahakküme boyun eğmemek, bu gibi şeyler güzel özellikler. Saltanat-ı efkarın icra-i hasenesindendir ki, hakaik-i İslamiyet'in güneşi, evham ve hayalat bulutlarından kurtulmuş. Yani fikirlerin hükmetmesinin güzel bir icraatı şudur ki, İslam güneşi vehim ve hayal bulutlarından kurtulmuş. Yani hava bulutlu olduğu zaman güneşin parlaklığı tam görülmüyor. Ortalık kararıyor. Ama bir rüzgar eser, bulutlar dağılır gider. O zaman güneş bütün şaşasıyla görülür. Burada evham ve hayalat bulutları diyor. Vehimler ve hayaller. Demek ki hakikatlerin yerini hayaller alırsa ve bir takım vehimler İslam'da olmayan şeyleri İslami'ymiş gibi zannettirirse o zaman İslam güneşi bir derece perdelenmiş oluyor. Mesela gayrimüslimler cihat konusunda biraz bir vehim içindeler. Diyorlar ki Müslümanlar imkan bulsa bizi kıtır kıtır kesecekler. Dünyanın her tarafındaki Müslüman olmayanları doğrayacaklar. Bu bir vehim. Bu onları İslam'a karşı ürkütüyor. Tarihte mesela Osmanlı Avrupa'daki işte devletlerle mücadelesi olmuş. Savaşlar yapılmış ve Osmanlı genelde galip gelmiş. Ve o zaman insanlar, Avrupa'daki insanlar Osmanlı'yı bir öcü gibi göstermişler. Hani çocuk diyelim ağlıyor, bazı anneler öcü geliyor der, o şekilde çocuğu susturmaya çalışır. Avrupa'da da çocukları Türkler geliyor, Osmanlı geliyor diye o şekilde susturuyorlarmış. Bu bir vehim, çocukların şuur altına kadar yerleşiyor. Bunlar gelirse şöyle yapar, böyle eder. Halbuki Hazreti Adem'de onlarla müşterekiz. Yani onlarla akrabayız, bütün insanlarla akrabayız. Ve İslam'ın hükmettiği dönemlerde Müslüman olmayanlar, İslam devleti bünyesinde kendi dinlerine göre yaşayabiliyorlar. Kiliseleri, havraları açıktır. Kendi örf adetlerine göre yaşayabiliyorlar. Ve hür bir ortamda hayatlarını devam ettiriyorlar. İslamiyet'te savaş, evet o da vardır ama savaş müfessirlerin dikkat çektiği gibi ahirüt devadır, son çare. Artık barış imkanı kalmamışsa, savaş kaçınılmaz olmuşsa savaşın da bir hakikati var. Ama normalde diğer yollar tercih edilir. Esas olan savaş değil, barıştır. İşte bunu Batılılara anlatmak önemli. O zaman onlardaki vehimler, korkular ortadan kalkacak ve İslamiyet'e daha ön yargısız bir şekilde bakabilecekler. Hatta dinsizlik bataklığında taaffün eden adamlar dahi o ziya ile istifadeye başlamışlar. Hem de meşverit-i efkarın mehasinindendir ki, makasıt ve mesalik, bürhan-ı katı üzerine teessüs ve her kemale mümit olan hakkı sabit ile hakaikı rapt eylemesidir. Bunun neticesi batıl, hak suretine giymekle efkarı aldatmaz. Yani fikirlerle meşveretin güzelliklerinden biri de şu, maksatlar ve meslekler kat'i delil üzerine kurulduğunda ve her kemale medet veren sabit hak ile hakikatleri rapt eylemesi. Hakaiki sabite deniyor bunlara. Sabit hakikatler. Göreceli, izafi şeyler değil. Sabit hakikatlere dayanması. Bu olduğunda insanlar artık delile tabi oluyor. Safsataya tabi olmaktan kurtuluyor. Ve bunun neticesinde batıl, hak suretini giymekle fikirleri aldatamaz. Hani kurttur, kuzu postuna büründüğünde uzaktan kuzu zannedilir ama gerçekte kurttur. Batıl olan bazı şeyler de hak suret giyebilir, öyle gösterilebilir. Ama araştırmaya dayalı olduğu zaman metotlar, hangisi hak, hangisi batıl, bunları ayırt etmek kolay olur. Ey ihvan-ı müslimin, ey Müslüman kardeşler! Hal, lisan-ı hal ile bize beşaret veriyor ki, sırrı gaccael hakku ve zehagal batıl, boynunu kaldırmış, el ile istikbale işaret edip, yüksek ses ile ilan ediyor ki, yani vegul ceel hakku ve zehagal batıl, bu şekliyle ayet-i kerimedir. Yani hak geldi, batıl kayboldu, ölüme mahkum oldu. Bu diyor, boynunu kaldırmış, el ile istikbale işaret edip, yüksek ses ile ilan ediyor ki, dehre ve tebayi-i beşere, zamana ve beşer tabiatına, dameni kıyamete kadar, kıyametin eteklerine kadar hakim olacak. Yalnız alemi kevinde adalet-i ezeliyenin tecellisi ve timsali olan hakikat-ı İslamiyettir ki asıl insaniyeti kübra denilen şey odur. Şöyle bir şey, hak geldi, batıl zail oldu. Mesela gece karanlık, her taraf karanlık içerisinde ama güneş doğduğunda karanlık artık ortadan kayboluyor. İslam'da bir güneş gibi. O doğduğunda karanlıklar, karanlık fikirler ortadan kayboluyor. Burada İslamiyet'in yine bazı değerlendirmeleri yapılıyor. Alem-i kevinde adalet-i ezeliyenin tecelli ve timsali. Şu mahlukat aleminde Cenab-ı Hakk'ın ezeli adaletinin tecellisi ve timsali İslamiyet. Ve bu bir insaniyeti kübra. İnsaniyeti suğra denilen mehasini medeniyet onun mukaddemesidir. İnsaniyeti suğra denilen, küçük insanlık denilen medeniyetin güzellikleri onun öncüsüdür. Bunu şu anlamda değerlendirebiliriz. Mesela teknolojik gelişmeler, medeniyetle alakalı gelişmeler bunlar da insanlığı gösteriyor. Yani gayrimüslimlerde de medeniyet var. Maddi yönden bir medeniyet var. Diyelim ki Çin eski medeniyetlerin beşiklerinden birisidir. Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mısır medeniyeti, Yunan medeniyeti. Bunlar Müslüman değil ama maddi yönde bunlarda da bir takım güzellikler var. Ama asıl insanlık bunlarla ortaya çıkmıyor. Asıl insanlık İslamiyet'le ortaya çıkıyor. Görülmüyor mu ki telahuktan neşet eden tenevvur-ı efkar ile toprağa benzeyen evham ve hayalatı hakaik-i İslamiye'nin omuzu üzerinden hafifleştirmiştir. Bu hal gösteriyor ki nücum-ı semai hidayet olan hidayet semasının yıldızları olan o hakaik tamamen inkişaf ve telellü ve lem'a nisar olacaktır. Ala ragmi unufil a'da. Yani düşmanların isteklerinin rağmına, onlar hoşlanmasa da bu böyle olacak ve hidayet semasının yıldızları olan hakikatler ortaya çıkacak, parlayacak ve ışık saçacak. Bu Cenab-ı Hakk'ın da bir teminatı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de o Allah ki Resulünü hidayetle gönderdi ve onun dinini bütün dinlere galip kılacak. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Allah nurunu tamamlayacak. Bu mealde ayetler var. Demek ki ahir zamanda, kıyamet öncesi İslamiyet'in bir hakimiyet dönemi olacak ve İslamiyet'in hakikatleri alemde tecelli edecek. Düşmanlar istemeseler de. Eğer istersen istikbal içine gir bak. Hakikatlerin meydanında, hikmetin taht-ı nezaret ve murakabesinde, teslis içinde tevhidi arayanlar, safsata ederek asıl tevhid-i mahz ve itikad-ı kamil ve aklı selim kabul ettiği akideyi hak ile mücehhez ve seyfi bürhan ile mütegallit olanlarla mübareze ve muharebe ederse nasıl birden mağlup ve münhezim oluyor? Buna Hristiyanlarla İslamiyet'in, Hristiyanlık ile İslamiyet'in bir mukayesesini yaptı. Hristiyanlıkta teslis var. Baba, oğul, Ruhul Kudüs. Avrupa'da bulunduğumuz yıllarda bazılarına da sorduk. Yani bu teslisi bunlar nasıl anlatıyorlar? Hakikaten anlatmakta zorlandıkları bir mesele olduğunu öğrendik. Yani Allah aslında birdir ama birin üç farklı görüntüsü vardır. Bizim üç dediğimiz aslında birdir. Bir eşittir üç, üç eşittir bir gibi değerlendirmeler yapılıyor. Böyle demek yerine doğrudan La ilahe illallah demek. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demek yerine Allah'ın kulu ve Resulü demek makul bir şey. Yani Allah'ın haşa bir beşer şeklinde temessül etmesi ve insanları günahtan kurtarmak için onu feda etmesi, bunlar aklı selimin kabul edeceği şeyler değil. Bundan dolayı Hristiyanlarda da bu mesele hayli tartışmalı ve zaman zaman bu konuda kendi aralarında da tartışmalar yapıyorlar. Ve bazı Hristiyanlar Hazreti İsa'yı bizim kabul ettiğimiz şekilde Allah'ın peygamberi ve elçisi olarak kabul ediyor. Ve böylelerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Onların kabulüne göre Hazreti Adem'in yasak ağaçtan yemesiyle herkes dünyaya günahkar olarak geliyor. İşte bu günahlardan insanlığın temizlenmesi için Allah-u Teala İsa şeklinde tecelli ederek onu göndermiş ve onu feda etmiş. Böylece insanlık bu günahtan kurtulmuş. Kur'an buna mukabil bize şunu söylüyor. وَلَا تَزْرُ وَاَزْرَةٌ مِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Hazreti Adem'in böyle bir yasak ağaçtan yeme günahından dolayı evladına sirayet eden bir günah söz konusu değildir. Her koyun kendi bacağından asılır ve herkes kendi yaptığından mesuldür. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam küllü mevludin yûledu alel fıtra buyuruyor. Yani dünyaya gelen her çocuk fıtrat üzere İslam'ı kabul edecek şekilde doğar. Bu ölçüler çerçevesinde baktığımızda Hristiyanlığın zenbi asli dediği herkesin günahkar olarak doğduğunu kabul etmeleri ve Hazreti İsa'nın bunun için kendini feda ettiğini kabul etmeleri aklı selimin doğru bulduğu şeyler değil. İşte Hristiyan-Müslüman diyaloglarında İslamiyet güzel bir şekilde anlatıldığında onların bir kısmı İslamiyet'i kabul ediyor ve tevhidi o şekilde daha rahat bir şekilde kabul edebiliyor. Kur'an'ın üslub-ı hakimanesine yemin ederim ki, Nasara'yı ve emsalini havalandırarak dalalet derelerine atan yalnız şunlardır. Yani Hristiyan ve emsalini, yani illa Hristiyanlıkla sınırlı değil, Hristiyanlık ve benzeri dinleri havalandırarak dalalet derelerine atan nelerdir? 1. Yalnız aklı azl. Aklı azletmişler. Aklı çok da kullanmıyorlar. Din böyle emrediyor, aklınızı almasa da bunu böyle kabul edin demişler. Ve bürhanı tart. Yani bunun delilleriyle uğraşmamışlar, delil getirme. Çünkü delili yok bazı inançlarının. bürhanı tard etmişler ve bir de ruhbanı taklit etmek. Yani kendi din adamlarını körü körüne taklit etmek. İşte ruhbanımız böyle söylüyorsa bu böyledir. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Yani tutup kendi ruhbanlarını, din adamlarını, alimlerini Allah'ın dışında Rabler edinmişler. Yani onlara ilah demişler anlamında değil ama onların helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymışlar. Ve böylece helal kılma yetkisi Allah'ın, haram kılma yetkisi Allah'ın, onlar bu yetkiyi kendi ruhbanlarında görmüşler. Hem de İslamiyet'i daima tecelli ve inbisat-ı efkar nispetinde hakaiki inkişaf ettiren, yalnız İslamiyet'in hakikat üzerinde olan teessüs ve bürhan ile takallüdü, yani İslamiyet hakikat üzerine kurulmuştur. Bürhan kılıcıyla kendini korumaktadır. Yani delillerle kendini anlatmaktadır. İslamiyet'in davaları delilsiz değildir. Ve akıl ile meşvereti. Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrar edilen ayetlerden biri, efela taakirun, aklınızı kullanmaz mısınız? Aklı rafa kaldırmak, dondurmak değil, aklı kullanmak gerekiyor. Ve tahta hakikat üstünde bulunması ve ezelden ebede müteselsil olan hikmetin desatirine mutabakat ve muhakatıdır. Yani ezelden ebede müteselsilen giden hikmetin düsturlarına, kanunlarına uyması ve onlarla beraber olması. Acaba görülmüyor mu? Ayatın ekser fevatih ve havatiminde, ayetlerin çoğunun başlarında ve sonlarında nevi beşeri vicdana havale ve aklın istişaresine hamlettiriyor, diyor. Efela yetedebberun, onlar işin arkasını düşünmüyorlar mı? Fenzuru, bakın. Mesela fenzuru mâzâ fissemâvâti vel ard, göklerde ve yerde ne var? Bakın. Efela yenzurun, onlar bakmıyorlar mı? Mesela ile semâi fevgahum, üzerlerindeki semaya keyfe beneynâhe ve zeyyennâhe, nasıl bina etmişiz ve süslemişiz. Ya gilun mâ yeş'urun tefekkerû efelâ yetezekkerûn. Bunlar da aklı, şuuru kullanmakla alakalı ayetler. Fe'tebirû ya ulil elbâb. Ey akıl sahipleri, ibret alın. Ben dahi derim, fe'tebirû ya ulil elbâb. Zahirden ubur ediniz, hakikat sizi bekliyor. Fakat gördüğünüz vakit incitmeyiniz, esah ve lazım. Yani ey akıl sahipleri, ibret alın, zahirden geçin. Zahire takılıp kalmayın. Çünkü zahir, dış görünüş aldatıcı olabilir. Hakikat sizi bekliyor. O zahirin maverasındaki gerçeği görün. Fakat gördüğünüz vakit incitmeyin. Şu manada, mesela zahire göre güneş dünyanın etrafında dönüyor. Ama siz oradan geçin, dünyanın hareketinin farkına varın. Bunun gibi daha nice zahirde insanı aldatan şeyler var. O zahire takılıp kalmayın, işin hakikatını öğrenin. Ve hakikati gördüğünüz vakit incitmeyiniz, esah ve lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Ocak 2010